Ayrım 4. Malta sürgünleri. Bilal N. Şimşir. Sayfa 46. Bitmeyen savaş. 1919 yılına girerken niyetler artık az çok belirgindir. Müttefikler Anadolu'yu parçalamak niyetindedirler. İşgal ettikleri yerlerde bir Ermeni devleti kuracaklardır. Yalnız Ermenilerin değil, Rumların da kurtarıcıları gibi Türkiye'ye gelmektedirler. Türkler de öz yurtlarının parçalanmasına kolaylıkla boyun eğmeyeceklerini belli etmişlerdir. 6. ve 9. ordular mütarekeye karşı sessiz bir direniş içindedirler. Türk halkı kaygılıdır, silahlanmaya çalışmaktadır. Özellikle yakın tehlikeyle karşı karşıya olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gözle görülür bir gerginlik vardır. Türklere dikte edilecek barış koşulları açıklanınca Türkiye'de yer yer patlamalar olacağı anlaşılır. İngilizler bu patlamaların önüne geçmek için dinamik kişileri yakalayıp susturmanın yeteceğini düşünürler. Kişilere karşı yeni bir savaş yoluna saparlar. Bu yeni biçimdeki savaşın ya da sömürgeci yöntemin öncülerinden biri Amiral Calthorpe'dur. 2 Ocak 1919 günü Londra'ya şunları teller. Türk hükümetini protesto edip durmak hem yararsız hem de onurumuzla bağdaşmaz görünüyor. Bugünkü kabine, Tevfik Paşa kabinesi, bize her türlü iyi niyeti gösteriyorsa da onun emirlerine uyulmuyor. Kafkasya'da, Kilikya'da mütarekeye uyulmadığını, Ermenilere karşı davranışlarınsa her zamanki gibi aşırı saldırgan olduğunu görüyoruz. Bu nedenle durum yeni biçimde bir eylem gerektiriyor. Kendileri aleyhinde delil bulunduğu sanılan kimselerin hemen yakalanıp müttefik askerleri makamlarına teslimini isteme yetkisinin bana verilmesi en etkin çare olacaktır kanısındayım. F.O. 371-4172-3291 Calthorpe'dan Foreign Office'e şifre tel gizli İstanbul 2-1-1919-44. İngiliz Yüksek Komiseri açıkça bir sömürge valisi gibi davranmak istemektedir. İstanbul'da suçlu kişileri yakalatmak, bunları müttefik askeri makamlarına teslim ettirmek, yargılatmak istemektedir. Oysa İstanbul henüz resmen işgal edilmiş değildir. Hukuk açısından Osmanlı Devleti egemendir. Hiç değilse işgal edilmeyen bölgelerde bu arada İstanbul'da Osmanlı yasaları sözde geçerlidir. Suçlu bile olsalar işgal edilmeyen bölgeler halkı üzerinde İngilizlerin yargı yetkisi olmaması gerekir. Ama sömürgeci gözüyle bakılınca durum bambaşkadır. Osmanlı yasalarının yerini İngiliz buyruğu alabilecektir. Osmanlı egemenliğinin ayaklar altına alınmakta olduğu açıktır. Ama Amiral Calthorpe İstanbul hükümetinden bir tepki gelmeyeceğini bilmektedir. Aynı telgrafında söylediğine göre padişahla hükümeti bundan memnun bile kalacaklardır. Çünkü onlar da siyasi düşmanları ittihatçılara karşı sert eyleme geçmek arzusundadırlar. Eyleme geçerken yanlarında müttefiklerin askeri desteğini bulacaklardır. Öte yandan suçluları yakalama yolundaki bu yeni eylem Anadolu içlerindeki Türklere yenilmiş olduklarını en iyi biçimde anlatacaktır. Suçlu Türkler yakalanıp müttefik askerlerine teslim edilince Ermenilere saygı gösterilecek, mütarekenin uygulanması kolaylaşacaktır. Türklerin bazıları yakalanınca geri kalanlar yıldırılmış olacaklardır. Bunları anlattıktan sonra Amiral Calthorpe, yoksa cezalandırılması gereken herkesi yakalamak çok büyük bir iştir diye ekler. İbid. İngiliz Yüksek Komiseri ertesi gün Londra'ya ikinci bir şifre telgraf çeker. İşgalci kuvvetlerinin suçlu Türkleri yakalamayı gerektiğini savunur. Bu işin Türk hükümetince başarılamayacağını söyler. Son 2 ayın deneyi önerimi fazlasıyla haklı çıkarır der. F.O. 371-4172-2546 Calthorpe'dan Foreign Office'e şifre tel İstanbul 3-1-1919-22 Bu arada Londra'da da suçlu Türkleri yakalayıp cezalandırma yönünde kararlı bir hava esmektedir. İngiltere Savunma Bakanlığı 3 Ocak günü İstanbul, Bağdat ve Kahire'deki İngiliz başkumandanlarına uzunca bir şifre tel çeker. Türk birliklerinin Kafkasya'dan çekilirken gıda stoklarını Erzurum'a taşımakta olduklarını anlatır. Bu stokların Ermeni malı olduğunu ileri sürer. Bunları taşıtan Türk komutanlarının yargılanıp cezalandırılmaları gerektiğini belirtir. Bu amaçla Batum'da ve gerekli görülecek başka yerlerde sıkı yönetim askeri mahkemeleri kurulmasını ister. Cezalandırılacak kişiler arasında Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa ile Yakup Şevki Paşa'nın adları verilir. F.O. 371-4173-47590 War Office'ten İstanbul, Kahire ve Bağdat İngiliz Başkomutanlıklarına şifre tel Londra 3-1919 No 73364. 9. Ordu üzerindeki İngiliz baskısı gittikçe sertleşir. 7 Ocak günü Kars'a gelen İngiliz generali Walker, Yakup Şevki Paşa'ya 7 maddelik bir ultimatum verir. 12 Ocak gününe kadar Kars'ın İngilizlerle Ermenilere bırakılmasını, 15 Ocak gününe kadar demir yollarının Ermenilere teslim edilmesini, 25 Ocak gününe kadar da Kars ve Ardahan sancaklarının boşaltılmasını ister. Bu arada yiyecek stoklarının Erzurum'a taşınmasını önlemeye çalışır. 4300 tonluk gıda stoğu taşınmadan kalır. Harp Tarihi Dairesi, Türk İstiklal Harbi 1, sayfa 163 ila 166. Bu baskı karşısında Yakup Şevki Paşa çekilmeyi hızlandırır. Ermeniler Kars'a gelmeden önce 13 Ocak günü 9. Ordu karargahını Erzurum'a kaydırır. Ama İngilizler bununla yetinmezler. Türkiye'deki İngiliz orduları başkomutanı General Min, Türk ordusunun Kars-Ardahan bölgesinden yavaş çekildiğini ileri sürer. 12 Ocak günü Londra'ya Türkiye çok sert bir ders vermek gerek diye yazar. F.O. 371-4172 11472 Mil'den War Office'e şifre tel İstanbul 12-1919 No. 1-4396. İngiltere Savunma Bakanlığı suçlu Türkleri yakalatıp cezalandırmak üzere hemen eyleme geçer. 15 Ocak 1919 günü İstanbul, Kahire, Bağdat'taki İngiliz başkumandanlıklarına şifre telgrafla 9 Türk komutanların adları verilir. Cezalandırılmak üzere bunlara yakalandırılmasını ister. Bu Türk komutanlarının adları ve sözüm ona suçları şöyle sıralanmıştır. Nuri Paşa, Kafkasya'da eski İslam ordusu komutanı Azerbaycan'a asker sokmak, Ermenilere zorbalık etmekten suçludur. Mürsel Paşa, General Mürsel Bakü, Kafkasya'da Azerbaycan kuvvetleri komutanı Nuri Paşa'yı desteklemek, Türk ordusunun geri çekilmesini geciktirmekle suçlanmaktadır. Şevki Bey, Yakup Şevki Subaşı Paşa, Kafkasya'da 9. Ordu komutanı Ermenilere, Ukraynalılara zorbalık etmek ve geri çekilmeyi geciktirmekle suçlanmaktadır. Nihat Paşa anılmış, Pozantı'da 2. Ordu Komutanı, mülki makamları ayaklanmaya kışkırtmak, Kilikya'yı boşaltmamakla suçludur. Ali İhsan Paşa Sabis, Mezopotamya'da 6. Ordu Komutanı, Cerablus'ta İngiliz komutanına hakaret etmekten ve yağmacılıktan suçludur. Fahri Paşa, General Fahrettin Türkkan, Hicaz Ordusu Komutanı, teslim olmamakla suçlanmaktadır. Galip Paşa, Yemen 40. Tümen Komutanı teslim olmuyor. Tevfik Paşa, Yemen'de 7. Kolordu Komutanı teslim olmuyor. Asir'deki 20. Kolordu Komutanı da teslim olmuyor. F.O. 371-4172-9205 İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan Dışişleri Bakanlığı'na yazı D.M.I. Londra 15-1919 No. B.I. 1742 M.I. 2 İngilizlerin ilk kara listesi budur. Liste kağıt üzerinde kalmaz. Sanıklar aranmaya, kovalanmaya başlanır. İlk yakalanan Türk subayı bu listede adı bulunmayan Albay Ali Rıfat Bey'dir. Albay Ali Rıfat Bey'in İngilizlerce tutuklanması ve Batum'da yargılanmak istenmesi konusuyla ilgili olarak İstanbul Hariciye Nezareti arşivlerinde başlı başına bir dosya vardır. Bakınız HNA MÜ Karton 53 Dosya 2. Ali Rıfat Bey, Yakup Şevki Paşa'nın tümen komutanlarındandır. Ocak 1919'da yakalanır, yargılanmak üzere Batum'a götürülür. Arkasından 1919 yılı Şubat ayı içinde 5. Kafkas Tümeni Komutanı Albay Mürsel Bey tutuklanır. Malta'dan kurtulduktan sonra büyük taarruza 1. Süvari Tümeni Komutanı olarak katılan Albay Mürsel Bakü Bey'in tutuklanması üzerine Yakup Şevki Paşa sert tepki gösterir. 27 Şubat'ta Harbiye Nezaretine şunları yazar. Gerek Albay Ali Rıfat Bey'in tutuklanıp yargılanması, gerekse 5. Tümen Komutanı Albay Mürsel Bey'in tutuklanması konusundaki görüşlerimi birçok kez bildirmiştim. Eğer bir yabancı hükümet tümen komutanlarımızı daha büyük ve daha küçüklerini böyle rastgele tutuklarsa ve buna karşı devletin hiçbir hakkı ve savunulacak sözü olmazsa o zaman halimiz neye varır? Tutuklamak, cezalandırmak gerekiyorsa bunları hükümetimiz tutuklayıp cezalandırsın. Bir Osmanlı tümen komutanı dünyada görülmüş, işitilmiş hangi kanun, hangi mantık gereğince bir İngiliz harp divanında yargılanabilir? Devletimiz ciddi bir varlık gösterecek olursa İngilizlerin bu kadar fazla ileri gidemeyecekleri kanısındayım. Harp Tarihi Dairesi, Türk İstiklal Harbi 1, sayfa 221, ek 14. Yakup Şevki Paşa, Erzurum'dan telgraflar yağdırmakla İstanbul hükümetinin ciddi bir varlık göstereceğini umar, bekler. Bir gün sonra düşmanların Osmanlı Devleti'ni hatta Türk milletini yok etmeye karar verdiklerini yazar. Hiç olmazsa şeref ve namusun kurtarılması için direniş gösterilmesini ister. İbit sayı 169. Oysaki İstanbul hükümeti direniş göstermek şöyle dursun, İngilizlerin uydusu gibi davranmaktadır. İngilizlerin isteği üzerine Yakup Şevki Paşa'nın kendisi de görevden alınmıştır. Daha 17 Şubat günü General Milne övünerek Londra'ya şunları teller. 9. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa'yı attırdım. Yardımcısı Albay Ali Rifat Bey'i yakalattım. Mütarekeyi çiğnemek suçuyla yargılanacağı kesindir. Batum Tümeni Komutanı Mürsel Bey'i de tutuklattım. F.O. 371, 4172, 34319, Milne'den War Office'e şifre tel, İstanbul 17-2919, No. 1'e 4874. Görevinden alınan Yakup Şevki Paşa bir süre daha Erzurum'da kalır. Erzurum halkı İstanbul'a gitmemesi, ordunun başından ayrılmaması için kendisine yalvarır. Paşa, gözlerinden rahatsız olduğu, İstanbul'da tedavi görmesi gerektiği için Erzurum'da kalamayacağını söyler. İstanbul hükümetine direniş öğütlerken kendisi de direnişi göze alamaz. Tümen komutanlarından sonra yakalanmak sırasının kendisine gelebileceğini pek düşünmez. İngilizlerin kara listesinde olduğunu aklına getirmez ya da umursamaz. Tedavi için değil, yakalanıp Malta'ya sürülmek üzere İstanbul'a gider. İngilizlerin yeni savaşı başlamıştır. Gittikçe de yoğunlaşacaktır. İşbirlikçi Padişah. İngilizler Türkiye'de kişilere karşı bir savaşa girişirken önce subayları hedef alırlar. Bunların ortak suçu müttefiklerin anladıkları anlamda bir mütareke uygulamasına karşı gelmektir. Ama Türk savaş suçluları kavramı bu kadar da dar tutulmaz. Günden güne yeni yeni suçlar uydurulur, yeni yeni kişiler kovalanmaya başlanır. Dikkati çeken şudur ki padişah ve İstanbul hükümeti bu alanda İngilizlerle işbirliği içindedirler. İngiliz Yüksek Komiseri 7 Ocak 1919 günü Osmanlı Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa ile görüşür. İki yeni suçlu tipinden söz açar. 1. Savaş içinde İngiliz tutsaklarına kötü davrananlar. 2. Ermeni kırımından sanık olanlar. Yüksek Komiser Ermeni suçundan söz açarken sürgün deyimi yerine kasten kırım, katliam sözünü kullanır. Amiral Kaltorp, İngiltere hükümetinin bu suçluları en sert biçimde cezalandırmaya haklı olduğunu Mustafa Reşit Paşa'ya bildirir. Paşa'nın verdiği karşılığı Londra'ya şöyle anlatır. Reşit Paşa, Ermeni kırımı konusunda bir sıkı yönetim mahkemesi kurulduğunu, suçluları yargılamaya başladığını, biraz zaman bahşedilirse adaletin yerini bulacağını söyledi. Türkiye kamuoyu bunu istiyor, yalnız İttihatçılar buna karşıdır. Hükümet, kamuoyunun desteğiyle hareket etmekte, ayrıca İngiltere hükümetinin desteğine güvenilebileceğini ummaktadır, dedi. F.O. 371, 4172, 12905, Kaltorp'tan F.O.'ya yazı, İstanbul 7-1-1919, No. 34-1335. Mustafa Reşit Paşa, yaşlı Tevfik Paşa hükümetinin dışişleri bakanıdır. Bu hükümet bir geçiş hükümeti gibidir. Yakın tarihimizde damat Ferit Paşa hükümeti kadar işbirlikçi ya da hain diye bilinmez. Ama Tevfik Paşa hükümetinin dışişleri bakanı da suçluları cezalandırmak için İngilizlerden destek istemekten çekinmez. Bir dışişleri bakanının kendi vatandaşlarını düşman ışmından korumak için çaba harcayacağı yerde düşmanla böyle işbirliği yapmasını ilk bakışta anlamak güçtür. Ama İstanbul hükümetinin suçludan kastı İttihatçıdır. İngiliz'in gözünde ise suçlu Türk'tür. Reşit Paşa İngilizlere dayanarak İttihatçılara karşı eyleme geçmeyi düşünmektedir. İttihatçı düşmanlığı Osmanlı Dışişleri Bakanı'nı düşmanla işbirliğine gidecek kadar körleştirmiştir. Padişah Vahdettin bu alanda daha da ileri gider. 10 Ocak 1919 günü güvenilir bir adam aracılığıyla İngiliz Yüksek Komiserine bir mesaj iletir. Yüksek Komiser bu mesajı Londra'ya şöyle bildirir. Padişah uzun zamandan beri, aslında 1908'den beri İttihat ve Terakki Komitesi'nin hafiyeleriyle sarılmış olduğunu, onlardan çok çektiğini söyledi. Kendisi her zaman İngiliz taraftarı olmuştur. Şimdi de bütün umudunu İngiltere'ye bağlamaktadır. Komite üyesi değilse bile onunla yakınlığı olan İçişleri Bakanı Mustafa Arif Bey'i kastederek cumartesi gününden önce kabinede değişiklik yapacaktır. Komiteye karşı en sert biçimde eyleme geçmek arzusundadır. İngiltere hükümetinin İngiliz savaş tutsaklarına karşı barbarca davrananlarla Kırım'dan sorumlu olanların cezalandırılmasını istediğini bilmektedir. Ve İngiltere'nin arzulayacağı her kişiyi yine İngiltere'nin arzusuna göre yakalatıp cezalandırmaya hazırdır. Ancak geniş ölçüde bir eyleme geçince ihtilal olacağından, kendisinin belki de devrilip öldürülebileceğinden korkmaktadır. Sert biçimde eyleme geçince müttefiklerin desteğine güvenip güvenemeyeceğini, müttefiklerin bunu Türkiye'nin bir iç işi olduğunu söyleyip kenarda durup duramayacaklarını öğrenmek istemektedir. Asıl İngiltere'den gerçek destek, ileride de dostluk beklemektedir. İngiliz Yüksek Komiserliği ile ilişki kurulabileceği bir yol yok mudur? Yüksek Komiserliğin bir işaretine göre harekete hazırdır. VO 371 4172 13592 Kalthorpe'dan Balfour'a özel yazı İstanbul 11-1919. Amiral Kalthorpe, padişahın bu sözlerinin Sadrazam Tevfik Paşa'nın söyledikleriyle aynı olduğunu bildirir. Ayrıntılı yoruma gereksinim duymaz. Mesaj Londra'ya ulaşınca İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda şu yorum yapılmıştır. Padişah İttihat ve Terakki Komitesi'ne karşı fazla bir şey yapabilecek güçte değildir. Bu işleri biz elimize alabilirsek kendisi halkının büyük nefretinden kurtulacaktır. Daha sonra da işimize yarayan bir dost olabilir. İbit, İngiltere Dışişleri'nin 21-5-1919 günlü yorumu. Sultan Vahdettin, 10 gün sonra 21 Ocak 1919 günü eniştesi damat Ferit Paşa aracılığıyla İngiltere Yüksek Komiserliğine bir mesaj daha iletir. Damat Ferit Paşa henüz sadrazam değildir ama sadrazamlığa hazırlanmaktadır. İngiliz Yüksek Komiserliği 1. Siyasi Müsteşarı Mr. Haller ile görüşür. Padişah'ın mesajını şöyle aktarır. Kayınbiraderi Vahdettin suçluları cezalandırmak niyetindedir. Yeteri kadar enerjik olmayan şimdiki kabine yerine daha güçlü bir kabine atamayı düşünmektedir. Suçlular memleketteki en güçlü, en yaygın örgütün üyeleridir. Kendilerine karşı ciddi eyleme geçildiğini görürlerse umutsuzluğa kapılabilirler. Padişah bu yüzden kendi görüşlerini paylaşanlara karşı bir patlamadan korkmaktadır. Böyle bir patlamada İngiltere'nin tutumunun ve olacağının bilmeyi arzu etmektedir. VO 371 4172 14375 Kalthorpe'dan Foreign Office'e Şifretel İstanbul 22-1919 No 158. Vahdettin geniş çaplı bir ittihatçı avına girişmeden önce İngilizlerin desteğini almaya çalışmaktadır. Belirtmek gerekir ki bu konuda İngilizlerden daha aşırı, daha hızlıdır. Geniş çaplı bir tutuklama girişimi İngilizlerden önce padişahtan gelmektedir. İngilizler hazırlıklarını daha tamamlamış değillerdi. Şimdiye kadar yalnız mütareke suçlusu saydıkları Türk subaylarını tutuklamaya kalkmışlardı. Sivillerin tutuklanmasına henüz girişmemişlerdi. Gerçi Amiral Kalthorpe, Ermeni sürgününden İngiliz tutsaklarına karşı kötü davranmaktan sanık olanları da cezalandırmak istediklerini sözlü olarak bildirmişti ama 1919 Ocak ayında bu konuda İstanbul hükümetine bir nota vermemiş, herhangi bir suçlu listesi de sunmamıştı. Londra'dan talimat istemişti, cevap bekliyordu. Padişah, İngilizlerin niyetini anlar anlamaz vakit kaybetmeden harekete geçmiştir. Nota verilmesini, suçlu listesi verilmesini beklememiştir. Üst üste İngiliz Yüksek Komiserliğine mesajlar iletmektedir. Sultan Vahdettin İngilizlere dayanmak isterken İngilizler de padişahtan yararlanmayı düşünürler. Amiral Kalthorpe, Vahdettin'in yukarıdaki mesajını Londra'ya iletirken kendi görüşünü de ekler. Vahdettin'in iddiacı düşmanlığının içten olduğunu, bundan yararlanmak ve suçluları yakalatmak için Türk makamları aracılığıyla eyleme geçmek gerektiğini söyler, şöyle der. Bu bakımdan suçluların yakalanmaları isteğinde bulunmadan önce, isteklerimizi yürütme çabası güçlükler yaratırsa kendisini destekleyeceğimiz yolunda padişaha özel olarak vaatte bulunma yetkisinin bana verilmesi gerekir diye düşünüyorum. İbit. Yüksek İngiliz komiseri suçluları yakalatmak, padişaha destek vaadinde bulunmak için Londra'dan talimat beklerken İstanbul hükümeti padişahın da isteği üzerine eyleme geçer. 1919 yılı Ocak ayı içerisinde İstanbul'da geniş çapta tutuklamalar başlar. 24 Ocak günü Amiral Kalthorpe çok ivedi Londra'ya şunları teller. Evvelki gün sadrazam bana 160 ile 200 kişinin tutuklandığını bildirdi. Bu bir abartmadır sanıyorum ama bazı kişilerin tutuklandıkları kesindir. Ermeni Kırım'ından sorumlu olanlara gelince, bu konuda İçişleri Bakanı 60 kişilik bir liste hazırlamıştır. İstanbul'da bulunan bu kimseler bir baskınla yakalanacaklardır. Yakalanmaları padişahın pısırıklığı yüzünden gecikmiştir sanıyorum ama iş hızla gelişmektedir. Pek yakında suçlulara bir yumruk indirilirse hiç şaşmam. Eyleme geçmemizin tam zamanıdır. Zaten çok gecikme oldu. Bu durum karşısında ilgideki Teğlim'e tezelden cevap bekliyorum. Bu arada kendiliğinden eyleme geçmesi için İçişleri Bakanlığı'na cesaret veriyor, haber toplayarak kendisine yardımcı oluyorum. F.O. 371-4172 13694 Kaltorp'tan Foreign Office Şifretel Çok Acele İstanbul 24-1919 No. 170. İstanbul'da insan avı başlamıştır. Zemberek boşanmıştır. Padişah hükümetiyle yabancı düşmanlar işbirliği içindedirler. Sadrazam Tevfik Paşa yakalattığı insanların sayılarını büyüterek İngiliz Yüksek Komiserine bildirir. İngiliz karşısında başarısıyla övünür. Osmanlı İçişleri Bakanı kara listeler hazırlar. Bunları önceden İngiliz Yüksek Komiserine gösterir. Listedeki kişileri nasıl bir ani baskınla yakalatacağını anlatır. İngiliz ajanları haber toplar. Osmanlı İçişleri Bakanı İngilizlerin topladığı haberlerle, jurnallerle beslenir. Amiral Calthorpe, Londra'nın kesin talimatını beklemeden kendiliğinden işbirliğine girişmiştir. İngiltere'nin padişah hükümetinin arkasında olacağını sezdirir. İçişleri Bakanı yüreklendirir ve yürüyün, arkanızda biz varız der gibidir. Ne var ki başlatılan insan avı plansız programsızdır. Tevfik Paşa hükümeti rastgele doğulu yöntemlerle eyleme geçmiştir. İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserliği'nin elinde de henüz ayrıntılı bir plan yoktur. Kimlerin yakalanacakları, hangi suçlarla nasıl yakalanacakları, yakalandıktan sonra bu insanların ne yapılacağı açık seçik belli değildir. Londra'nın planı. İstanbul'da tutuklamaların başladığı bir sırada 23 Ocak 1919 günü Londra'da bir toplantı yapıldı. Buna İngiltere Dışişleri, Milli Savunma, Donanma Bakanlıklarının temsilcileri katıldılar. F.O. 371-4172 20441 Conference Regarding the Execution of Terms and Armistice by Turkey held at War Office 23 January 1919. Türk savaş suçluları konusundaki İngiliz planı bu toplantıda kararlaştı. Mütareke hükümlerinin Türkiye tarafından uygulanması konusunda konferans adını taşıyan bu toplantıda önce adına uygun olarak mütareke konusu ele alındı. Mütareke anlaşmasının kimi maddelerinin Türklerce tam uygulandığı, kimilerinin ancak yarım uygulandığı, kimi maddelerinin ise hiç uygulanmadığı saptandı. Özellikle Türkiye'nin stratejik noktalarının işgal edilebileceğini öngören 7. maddenin uygulanmasına Türklerin karşı geldikleri belirtildi. Kilikya, Cerablus, Antep örnek olarak gösterildi. Yemen, Asir ve Mezopotamya'da Türk birliklerinin teslim olmadıkları açıklandı. Bu noktalar saptandıktan sonra suçlu Türklerin tutuklanıp cezalandırılması konusuna geçildi. İngiliz Savunma Bakanlığı temsilcileri bu suçluların İngiliz askeri mahkemelerinde yargılanacaklarını açıkladı. Batum gibi yerlerde kurulan bu mahkemelerin meşruluğunun tartışılmamasını istedi. İleride bu konuda İngiltere Başsavcısının görüşünün alınabileceğini söyledi. Şimdilik Batum'dan başka Suriye'de, Mezopotamya'da da askeri mahkemeler kurulması kararlaştırıldı. Ancak bu mahkemelerin bütün suçluları yargılanamayacakları da kabul edildi. Şöyle dendi. Bununla birlikte toplantı, bu mahkemelerin Türkiye'de müttefiklerin fiili işgali dışında kalan yerlerde yakalanan kişileri yargılamaya yetkili olamayacaklarını, bu gibi kimseler için Malta'ya sürülmek gibi başka tedbirler alınmasını da düşündü. İbit. Yine aynı toplantıda Türkiye'ye baskı yapmak üzere İstanbul'un müttefiklerce işgal edilmesinin Paris Barış Konferansı'na önerilmesi kararlaştırıldı. Toplantının asıl sonucu İngiltere'nin İstanbul Yüksek Komiserliği'ne verilecek talimat taslağının hazırlanması oldu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı hazırlanan taslakta birkaç değişiklik yaptı. Söz gelişi taslakta suçluların müttefiklere teslim edilmeleri istenirken Türk hükümetlerine çok sert baskı yapılması öngörülüyordu. Suçluları teslim etmeyecek olan Osmanlı nazırlarının Malta'ya sürülecekleri, daha da direnirlerse İstanbul'un işgal edileceği resmen açıklanacaktı. Lord Curzon bir gözdağı vermeyi şimdilik gerekli görmedi çünkü padişah hükümeti işbirlikçiydi. İngilizlerin isteklerini yerine getirmeye zaten hazırdı. Birkaç değişiklikten sonra taslak onaylandı. 5 Şubat 1919 günü şifre telgrafla İstanbul Yüksek Komiserliği'ne iletildi. 233 sayılı olan bu telgraf, Türk savaş suçluları ve Malta sürgünleri konusunda temel İngiliz belgelerinden biridir. Bir plan ve ana talimat niteliğindedir. Türk ileri gelenlerini yakalatıp Malta'ya sürerken hep bu talimata dayanmıştır. Bu konudaki yazışmalarda sık sık söz konusu edilen bu talimatı veya planı olduğu gibi aşağıya aktarmak uygun olur. Lord Curzon'un Amiral Calthorpe'a gönderdiği 5 Şubat 1919 günü talimat şudur. 158 ve 170 sayılı telgrafınızdan anladığıma göre, Türk hükümetini arzuladığımız yönde harekete geçirmek için herhangi bir baskıya gerek yoktur. Sadece kendisine destek vaadinde bulunmamız yetecektir. O halde aşağıdaki nedenlerden dolayı sizce ya da ilgili komutanlarca teslim alınmaları gerekli görülecek Türk subayları ve görevlilerinin size ya da en yakın müttefik komutanına teslim edilmeleri için hemen harekete geçmesi yönünde Türk hükümetine talimat vermelisiniz. 1. Mütareke hükümlerine uymakta kusur etmek. 2. Mütareke hükümlerinin uygulanmasına engel olmak. 3. İngiliz komutanlarına, subaylarına hakaret etmek. 4. Tutsaklara kötü davranmak. 5. Gerek Türkiye'de, gerek Kafkasya'da, Ermenilere ya da öteki ırklara karşı zorbalık etmek. 6. Malların yağmasına, yok edilmesine katılmak. 7. Savaş yasalarıyla töreleri çiğnemek. İşgal altındaki topraklarda ya da Kafkasya'da suç işlemiş olan Türkleri yargılamak üzere Kafkasya'da, Irak'ta, Suriye'de askeri mahkemeler kurulmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun müttefik işgali dışında kalan topraklarında yukarıdaki suçlardan sanık Türklere gelince, bunların Türk makamlarınca yargılanıp cezalandırılmasına İngiltere hükümeti razı olamaz. O bakımdan bu gibi suçluların Malta tutsak kampına sürülmek, müttefiklerin daha sonra verecekleri karara göre yargılanıp cezalandırılmak üzere bize teslim edilmeleri için direnmeniz gerekir. Usul konusunda henüz bir karar alınmış değildir ama bu sorun Paris'te Barış Konferansı'nda görüşülecektir. 158 sayılı telgrafınızın son fıkrasında önerdiğiniz gibi kendisini desteklediğimiz konusunda padişaha güvence veriniz. Yukarıdaki noktalar başkomutana da bildirildi. F.O. 371-4172 Foreign Office'den Kaltorp'a şifre tel çok acele Londra 5-2-1919 No. 233 Türk savaş suçluları konusunda Londra hükümetinin görüşü ya da planı budur. 7 çeşit suç sıralanmıştır. Bu suçlar İngiltere Savunma Bakanlığı'nda yapılan 23 Ocak 1919 günlü toplantıda saptanmış, İngiliz hükümetince benimsenmiştir. Böyle suçlar sıralanırken hiçbir hukukçuya danışılmamıştır. Toplantıya hukukçu çağrılmamış, hukuk, adalet kaygısından uzak kişiler katılmışlardır. Suçlar öç alma hırsıyla hazırlanmıştır. Ön yargılıdır. 7 sınıf suçun her biri alabildiğine keyfidir, kaypaktır. Mütareke hükümlerine uymakta kusur etmek suçu, İngilizlerin keyfine göre yorumlanmaya elverişlidir. Mütareke, Türkiye'nin paylaşılmasına, Türk ulusunun kendi toprakları üzerinde bağımsız yaşama hakkının kaldırılmasına doğru yürütülmekteydi. Öyle olunca bunu hazmedemeyecek her Türk, kolayca suçlanabilecek, askeri mahkemeye verilebilecekti. Yalnız bu suç bile bütün Türkiye'de bir korku havası yaratmaya yetecekti. İşgal edilmiş yerlerde olsun olmasın bir Türk, bir İngiliz subayına yan bakamayacaktı. El kaldırmasına, silah çekmesine gerek yoktu. Bir söz, bir bakış bile İngiliz subayına hakaret suçu sayılabilecekti. Suçun cezası ise İngiliz askeri mahkemesine verilmek, ileride yargılanmak üzere Malta'ya sürülmekti. Türk, yalnız İngiliz önünde değil, Rum ve Ermeni önünde de boynu bükük kalmaya mahkum edilmekteydi. Yoksa Ermenilere, Rumlara zorbalık suçundan cezaya çarptırılması işten bile değildi. Suçların çoğu zaman bakımından da çok genişti. Makabline şamildi. Mütareke dönemiyle sınırlı değildi. Söz gelişi, Hristiyan azınlıklara zorbalık suçu Haçlı kafasıyla çok eskilere kadar genişletilebilecek nitelikteydi. Balkan Savaşı'nda bir Rum'un, bir Ermeni'nin burnu kanatılmışsa, İngiliz şimdi bunun hesabını sorabilecekti. Hukuk, adalet ölçüleriyle İngiliz icadı bu suçların tutulur yanı yoktu. Sureti haktan görünmeye çalışarak, suçlar işlendikleri yere göre iki sınıfa ayrılmıştır. Suç, işgal edilen yerlerde işlenmişse, suçlu doğrudan doğruya İngiliz askeri mahkemesine verilecektir. Suç, işgal edilmemiş topraklarda işlenmişse ne olacaktır? O zaman suçlu, Malta tutsak kampına sürülecektir. Daha sonra yargılanıp cezalandırılmak üzere. Hangi mahkemece, nasıl yargılanacakları henüz kararlaştırılmamıştır ama herhalde Türk mahkemelerince yargılanmayacaklardır. İngiltere, Türk devletinin yargı yetkisini kesinlikle kabul etmemektedir. Bu, Osmanlı İmparatorluğu'nun egemen bir devlet olduğunu kabul etmemek demektir. Türkiye'yi herhangi bir İngiliz sömürgesiyle eş tutmak anlamına gelir. Hukuk açısından Osmanlı Devleti henüz egemendir. Toprakları yer yer işgal edilmişse de bütün Türkiye'nin bir sömürge olduğu henüz resmen ilan edilmiş değildir. Ama İngiltere Türkiye'yi sömürge gibi görmektedir. İngilizler Türk savaş suçluları kavramını icat ederken ittihatçı itilaflı diye bir ayrım gözetmezler. Böyle bir ayrım padişahın kafasında vardır. Padişah İngilizlere dayanarak ittihatçıları cezalandırmak kararındadır. İngilizlerin kararı ise Türk'ü cezalandırmaktır. İngiliz icadı suçlarla itilafçılar da kolayca suçlanabileceklerdir. Ancak kayıtsız şartsız İngiliz uşaklığını kabul edebilenlerdir ki suçsuz sayılabileceklerdir. Sömürgecinin isteği de budur. Kayıtsız şartsız uşaklık. Tek sözcükle İngiliz planı, Türk ulusunu boyunduruk altına alma planıdır. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 61.